Sayfa 156. Genç kadın bir kez daha liste konusuna döndü. Onu kimler görmüştü acaba? Bartlett, CIA içi bir denetlemeden ve iç uyumu da kovuşturmaya katmaktan söz etmişti. Bu da araştırmacılar devlet memurları demekti. Ya Adalet Bakanı listeyi o da görmüş müydü acaba? Geriye çarpıcı birkaç soru daha kalıyordu. Cinayetler niçin doğal ölüm perdesi altında işlenmişti? Cinayet gerçeğinin gizli tutulmak istenmesi niçin o kadar önemliydi? Ve niçin telefonun çalması genç kadını hayal dünyasından kopardı? Taksi kapıdaydı. Anna makyajını tamamladı ve aşağı indi. Büyük bir olasılıkla çalıntı olan gümüş renkli Mercedes, insan hayatını zerrece umursamadan Asunción sokaklarından fırtına gibi geçiyordu. Şoför, beyaz ketenden hafif gömleğiyle çelişki halindeki esmer teni, kahverengi gözleri ve çok kısa kesilmiş saçlarıyla oldukça yakışıklı olan, kırkına merdiven dayamış bir adamdı ve genç kadınla göz iletişimi kurmak ister gibi belli aralıklarla arkaya bakıyordu. Anna adamı çok belirgin şekilde görmezlikten geliyordu. Bir Latin Don Juan'ın onunla ilgilenmesi ihtiyaç duyabileceği son şeydi. Taklit Rolex'lerle ve Cartier'lerle satan ve kırmızı ışıkta durduklarında mallarını görmesi için ona doğru uzatan seyyar satıcıya bakan genç kadın hayır der gibi başını salladı. Bu seferki ihtiyar bir kadın olan başka bir satıcı otlarla köklerine müşterici bulmaya çalışıyordu. Buraya geldi geleli Amerikalı veya İngiliz olabilecek bir tek yabancı yüzü görmemişti. Asunción bir Paris değildi ne de olsa. Önlerindeki otobüs pis kokulu bir duman kustu, gürültülü bir enstrümantal müzik genç kadının kulağına çarptı. Anna trafiğin seyreldiğine, sokaklarında daha geniş ve ağaçlık olduğuna dikkat etti. Görünüşe bakılırsa kentin banliyölerindeydiler. Genç kadının çantasında bir şehir planı vardı ama gerekli olmadıkça ona açıp bakmak istemiyordu. Prosperi'nin evinin kentin doğusunda ve havaalanı yönündeki Mariscal Lopez caddesinde olduğunu yüzbaşı Bolgario'dan duyduğunu anımsıyordu. Anna kente gelirken bu yoldan geçmişti. İki yanında İspanyol kolonistlerindeki o güzel kaşanelerin sıralandığı caddeydi. Ama şimdi pencereden gördüğü sokaklar ona hiç tanıdık gelmiyordu. Kentin bu bölümünü kesinlikle daha önce görmemişti. Şoföre bakarak nereye gidiyoruz diye sordu. Adam yanıt vermedi. Şoför arabayı ıssız bir arka sokağın kenarına çekerek "Hey, dinle beni," dedi. Aman tanrım, Anna'nın silahı yoktu. Tabancası ofisteki çekmecesinde kilit altındaydı. Dövüş ve savunma sanatlarında aldığı eğitim ise bu noktada pek işe yarayacağı benzemiyordu. Şoför dönmüş ve elindeki büyük siyah 38'liyi onun üzerine çevirmişti. Adam, "Şimdi konuşalım," dedi. "Amerika'dan buraya uçakla geldiniz. Signor Prosperi'nin malikanesini ziyaret etmek istiyorsunuz. İçimizden bazılarımızın sizi ilginç bulabileceğini anlıyorsunuz, değil mi?" Anna sakin kalmaya çalışıyordu. Avantaj ancak psikolojik olabilirdi. Adamın tek dezavantajı sınırlı bilgiye sahip olmasıydı. Anna'nın kim olduğunu bilmiyordu ya da biliyor muydu? Eğer bir DEA fahişesiysen, seninle keyif etmekten hoşlanacak bazı arkadaşlarım var. Yani anlaşılmayan şekilde ortadan kaybolmandan önce tabii. Ve eğer bir Amerikan politikosuysan, seninle konuşmaktan hoşlanacak başka dostlarım da var. Anna, yüzüne can sıkıntısıyla küçümsemenin birbirine karıştığı bir anlam verdi. "Sürekli olarak dostlarından söz ediyorsun," dedi. Sonra akıcı bir İspanyolcayla tısladı. "El muerto al hoyo, yeleve vivo al bollo." Ölülerin dostları yoktur. Nasıl öleceğinize karar vermek istemiyor musunuz? Çoğumuzun elde edebildiği tek seçenektir bu. Ama önce seni seçmen gerekir. El que muco habla, muco yerra. Böylesi bir görev yüklendiğin ve bunu bu şekilde yüzüne gözüne bulaştırdığın için sana acıyorum. Benim kim olduğumu sahiden bilmiyorsun, değil mi? Eğer akıllıysan sen bana söylersin. Genç kadın küçümseme olarak anlamlandırılacak şekilde dudaklarını kıvırdı. İşte asla yapmayacağım bir şey. Kısa bir duraklamadan sonra ekledi. Pepito Salazar bunu istemez. Şoför tas kesildi. Salazar mı dedin? Navarro bölgenin en güçlü kokain ihtiyacatlarından birinin işlerinin kapsamı Medellin uyuşturucu patronlarınınkini bile aşan bir adamın adını vermişti. Şoför bu kez kuşkulanmış göründü. Bir yabancının adını vermek kolaydır. Anna ona meydan okur gibi, "Bu akşam Palacuento'ya döndüğüm zaman ben senin adını vereceğim," dedi. Palacuento, Salazar'ın dağdaki köşkünün adıydı ancak pek az kişinin bildiği bir ad. "Resmen tanıştırılmadığımız için üzgünüm." Adam konuşurken sesi titriyordu. Salazar'ın bir kuryesine zarar vermek hayatına mal olabilirdi. "Palacuento hakkında çok şey duydum," dedi. "Muslukları som altınmış. Şampanyalar nehir gibi akıyormuş. O yalnız davetlerde ve senin yerinde olsam o davetlere davetiye bulmayı aklımdan bile geçirmem." Genç kadın bir yandan konuşurken küçük çantasında otelin anahtarlarını arıyordu. Adam heyecanlı bir tavırla, "Beni bağışlamalısın," dedi. "Bana yanlış bilgi verilmiş. Salazar'ın çevresinden birine el sürmek hiçbirimizin aklından geçmez." Pepita o yanlışlar yapılacağını biliyor. Anna 38'liğin adamın sahilinde sallandığını gördü. Ona gülümsedi. Sonra seri bir hareketle anahtarları adamın bileğini sapladı. Çentikli çelik elin etini ve bağ dokusunu yarınca silah doğruca Anna'nın kucağına düştü. Adam müthiş acının etkisiyle olurken genç kadın atik bir hareketle silahı kaptı ve namluyu onun başının arkasına dayadı. Sıkılmış dişlerinin arasından "La mayor palabra es la que no se dice," dedi. "En iyi söz söylenmemiş olandır." Adamı arabadan inmeye ve yolun kenarındaki çalıların arasında 15 adım yürümeye zorladı. Sonra sürücü koltuğuna geçerek arabayı gazladı. O ürkütücü karşılaşmayı tekrar yaşamayı göze alamaz, paniğini, içgüdülerini ve aklını gölgelemesine izin veremezdi. Yapılacak işler vardı. Marcel Prosperi'ye ait olan ev, Mariscal Lopez Caddesi'nin oldukça gerisine inşa edilmişti. İnanılmaz derecede bakımlı bir parkla çevrili, İspanyol koloni stilinde muazzam bir köşktü. Ve Anna'ya Kaliforniya'daki eski İspanyol stili binalarını hatırlatmıştı. Ancak arazi büyük bir çimlik alan görünümünde olacak yerde yüksek bir demir parmaklıklı duvarlı çevrili sıra sıra kaktüsler ve göz kamaştırıcı yabani çiçeklerle kaplı teraslardan oluşuyordu. Genç kadın gümüş renkli Mercedes'i yolun biraz aşağısında park etti ve önünde bir taksinin durduğu kapıya doğru yürüdü. Kısa boylu ve koca göbekli bir adam taksiden inerek ona doğru yürüdü. Bir melezin esmer tenine, haydutlarınki gibi uçları aşağı sarkan siyah bir bıyığa, aşırı miktarda jöle ile arkaya taranmış siyah saçları sahipti. Yüzü yağla, terden parlıyor ve kendi kendisinden hoşnut görünüyordu. Kısa kollu beyaz gömleği terle ıslandığı yerlerinde şeffaflaşmış ve keçe gibi gür kara göğüs kıllarını ortaya çıkarmıştı. Yüzbaşı Bolgario bu muydu? Taksi uzaklaşırken genç kadın "Polis arabası nerede?" diye merak etti. Adam 32 dişini meydana çıkaran bir sırıtışla Anna'ya yaklaştı ve genç kadının elini iki büyük ve terli avucunun arasında hapsetti. "Ajan Navarro," dedi. "Bu kadar güzel bir hanımla tanışmak büyük zevk. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Gelin, Signora Prosperi bekletilmeye alışık değildir. Çok zengin ve çok güçlü bir hanımdır Ajan Navarro ve dediğini yaptırmaya alışıktır. Hemen içeri girelim." Bolgario bahçe kapısının zilini çaldı ve kendisiyle Anna'yı tanıttı. Vızıltı yandıran bir ses duyulunca Bolgario iterek kapıyı açtı. Anna çiçek tarhının üzerine eğilmiş bir bahçıvan fark etti. Yaşlıca bir hizmetçi kadın elinde boş bardaklar ve açık maden suyu şişeleri yüklü bir tepsiyle kaktüs sıralarının arasında yürüyordu. Anna, "Bu görüşmeden hemen sonra morga gitmemiz ayarlandı mı?" diye sordu. "Daha önce de söylediğim gibi bu benim branşım değil, Ajan Navarro. Çok görkemli bir ev değil mi? Senin gölge veren bir kemer altından geçtiler. Bolgario, oymalarla bezeli açık renkli bir tahta kapının yanındaki zile bastı." Anna kapı açılırken, "Ama bunun ayarlanmasını sağlayabilirsiniz değil mi?" dedi. Beyaz bluz ve siyah etekli hizmetçi üniforması giymiş genç bir kadın onları içeri davet etti. Tabanı tuğla kaplı hol daha da serindi. Hizmetçi onları ilkel örgü keçeler, toprak lambalar ve çanak çömleklerle dekore edilmiş ona açık büyük bir odaya aldı. Tuğla tavandaki gizli ışıklandırma her nedense bu dekora uymuyordu. Anna ile Bolgario uzun ve alçak, büyük bir sedire oturup beklemeye başladılar. Hizmetçi onlara kahve veya maden suyu getirmek istediyse de, ikisi de ikramı geri çevirdiler. En sonunda uzun boylu ve ince yapılı zarif bir kadın göründü. Dul bayan Prosperi buydu. Yaklaşık 70 yaşlarında görünüyorsa da çok bakımlı olduğu muhakkaktı. Tepeden tırnağı siyahlar içindeydi ama üstündeki markalı bir elbiseydi. Anna'ya göre belki de bir Sonia Rykiel'di. Başında siyah bir türban vardı ve Jackie Onassis güneş gözlükleri takmıştı. Anna ile Bulgar'ı ayağa kalktılar. Kadın onların elini sıkmadan, "Size nasıl yardımcı olabileceğim hakkında bir fikrim yok," dedi. Volgario ileriye doğru bir adım attı. Hanımefendiye başını eğip selamladıktan sonra, "Ben Polisya'dan yüzbaşı Luis Bolgorio'yum," dedi. Bu bayan da Amerikan Adalet Bakanlığı'ndan özel ajan Anna Navarro'dur. Kadın sabırsız bir tavırla, "Consiglia Prosperi," dedi. Bolgario, "Eşinizin ölümünden dolayı size başsağlığı dileriz," diye başladı. "Size sadece bir iki soru sormaya geldik. Ondan sonra daha fazla rahatsız etmeden gideceğiz." "Yoksa bir sorun mu var? Biliyorsunuz kocam uzun zamandan beri hastaydı. Ölüm sonunda onun için kurtuluş oldu." "Anna herhalde senin içinde," diye düşündü. "Elimize ulaşan bazı bilgilere göre kocanızın öldürülmüş olma olasılığı var," dedi. Consiglia Prosperi etkilenmiş görünmedi. "Lütfen oturun," dedi. Ziyaretçiler oturdular. Dul bayan da onların karşısındaki beyaz bir koltuğa geçti. Consiglia Prosperi birkaç kez estetik ameliyat geçirdiğinden yüzü doğal görünümünü yitirmişti. Yanaklarına fazla turuncu bir allık, dudaklarına da parlak kahverengi bir ruj sürmüştü. Marcel hayatının son yıllarını hasta olarak geçirdi. Yatalaktı, sağlığı da son derece bozuktu. "Anna, anlıyorum," dedi. "Kocanızın düşmanları var mıydı?" Dul kadın azametli bir bakışla Anna'ya döndü. "Niçin düşmanları olacakmış?" "Signora Prosperi, kocanızın geçmişteki işleri hakkında her şeyi biliyoruz." Kadının gözlerinde öfke kıvılcımları çakıyordu. "Ben üçüncü karısıyım," dedi. "Ve işlerinden hiç söz etmezdik. Benim ilgi alanlarım da çok farklı." Bu kadının kocasının yaptığı işlerden haberi olmaması imkansız diye düşündü Anna. Ayrıca matem tutmadığı da belliydi. "Signor Prosperi'nin sürekli gelip giden ziyaretçileri var mıydı?" Dul kadın sadece bir an durakladı. "Evli olduğumuz sürece hayır," dedi. "Uluslararası ticaret alanındaki ortaklarıyla arasında anlaşmazlıklar, zıtlaşmalar olup olmadığından haberiniz var mıydı?" Dul kadın ince dudaklarını kısarak bir dizi dikey kırışığı meydana çıkardı. Bulgario, ajan Navarro saygısızlık etmek istemedi diye atıldı. Demek istediği, "Consiglia Prosperi adamın sözünü kesti. Ne demek istediğini farkındayım." Anna omuzlarını silkti. "Yıllar içinde kocanızın yakalanmasını, tutuklanmasını, hatta öldürülmesini istemiş pek çok kişi olmuş olmalı. Rakipler, bazı bölgelerin kontrolü için çekişmeler, arasının açıldığı eski ortaklar. Bunları siz de benim kadar iyi bilirsiniz." Dul kadın yanıt vermedi. Anna, turuncu renkli kalın taş pudra tabakasının güneş yanığı yüzünde çatladığını görebiliyordu. Devam etti. "Bazen erken uyarılarda bulunanlar vardır. Bu istihbarat büroları olabilir, güvenlik olabilir. Birilerinin olası tehditlere karşı onu uyarmak için kocanızla bağlantı kurup kurmadığını biliyor musunuz? Consiglia Prosperi, 19 yıllık evlilik hayatımızda hiç böyle bir şey duymadım," dedi. "Peşinde birileri olduğunu ve bundan korktuğunu size hiç bahsetmedi mi?" "Kocam çok kapalı bir hayat sürerdi. Otomobil galerilerinin başında bulunmazdı. Evden çıkmaktan da pek hoşlanmazdı. Oysa ben sağa sola gitmeyi severim." "İyi de dışarı çıkmaktan korktuğunu da mı söylemedi?" "Bayan Prosperi dışarı çıkmaktan hoşlanmazdı," diye düzeltti. "Evde oturup biyografi ve tarih kitaplarını okumayı yeğlerdi." Ramon'un homurdandığı sözler her nedense Anna'nın aklından geçti. "El diablo sabe más por viajo. Que por diablo, şeytan, şeytan olmasından çok, ihtiyar olduğu için daha çok şey bilir." Anna bu kez farklı bir taktik denedi. "Evimiz çok sıkı güvenlik altında." Dul kadın pis pis sırıttı. "Belli ki siz Asunción'u tanımıyorsunuz, öyle değil mi?" Yüzbaşı Bulgario ellerini iki yana açarak ona döndü. "Burada yoksulluk ve suç oranı çok yüksek ajan Navarro. Prosperiler gibi varlıklı kimselerin daima önlemlere başvurmaları gerekir." Anna onu duymazlıktan gelerek devam etti. "Eşinizin hayatının son haftalarında ziyaretçileri oldu mu?" "Hayır. Benim dostlarımdan gelenler oldu ama hiçbiri yukarıya onu görmeye çıkmadılar. Marcel'in son yıllarında hiç arkadaşı kalmamıştı. Yalnız benimle ona bakan hemşireleri görüyordu." Anna birden başını kaldırdı. "Hemşirelerini kim sağlıyordu?" "Bir ajans." "Hemşireler rotasyon yoluyla mı geliyorlardı, düzenli olarak aynı kadınlar mı geliyordu?" "Bir gündüz bir de gece hemşiresi vardı. Evet, hep aynı kadınlar geliyordu. Kocama çok iyi bakıyorlardı." Anna alt dudağını ısırdı. Evinizle ilgili bazı kayıtları gözden geçirmek zorundayım. Dul kadın öfkeyle Bolgaryo'ya döndü. Buna katlanmak zorunda mıyım? Özel hayatımıza çirkin bir tecavüz sayılır bu. Bolgaryo yalvarır gibi elleriyle bir hareket yaptı. Lütfen Signora Prosperi. Ajan Navarro sadece işin içinde bir cinayet olup olmamasıyla ilgileniyor. Ne cinayeti? Kocamın kalbi en sonunda pes etti. Anna, gerekirse kayıtları bankadan da elde edebiliriz dedi ama siz yardımcı olursanız işler kolaylaşır. Consuelo Prosperi birden ayağa kalkıp Anna'ya genç kadın evine bir yol bulup giren bir fareymiş gibi nefretle baktı. Bolgaryo hemen araya girdi. Bayan Prosperi gibiler özel hayatlarına karışılmasına katlanamazlar. Anna umursamadı. Signora Prosperi, hemşirelerin iki tane olduğunu söylüyordunuz dedi. Güvenilir kadınlar mıydı?
Çok.
Hiç hastalandıkları veya gelmedikleri olmuyor muydu?
Arada bir oluyordu tabii. Ya da bir bayram falan olunca bir gecelik izin isterlerdi.
Anonuevo, Dia de los Trabjadores, Karnaval, bunun gibi şeyler. Ama sorumluluk sahibiydiler. Ajans da gerektiğinde benim üzülmeme vakit bırakmadan yerlerine başkasını yolluyordu. Bu gelenler de her zamanki hemşireler gibi eğitimli oluyorlardı. Marcel'in son gecesindeki yedek hemşire onu kurtarmak için her şeyi yaptı.
Yedek hemşire?
Anna birden dimdik oturdu. Bay Prosperi'nin öldüğü gece her zamanki hemşireye bir başkası mı vekildi diyordu.
Evet ama dediğin gibi işinin ehli biriydi. Onu daha önce de görmüş müydünüz?
Hayır. Hemşirelik ajansının adıyla telefonunu bana verebilir misiniz?
Tabii ama o hemşirenin Marcel'i öldürdüğünü ima ediyorsanız bu çok saçma.
Kocam hastaydı. Anna'nın kalbinin atışları hızlandı. Bolgaryo'ya o ajansa telefon edebilir misiniz diye sordu. Ayrıca hemen morgu gitmek istiyorum.
Önden telefon edip cesedin bizim için hazırlanmasını isteyebilir misiniz?
Consuelo Prosperi ceset mi diye heyecanla ayağı fırladı. Anna, cenaze törenini erteletmek zorunda kalırsak sizden peşinen özür dilerim dedi. Bir otopsi yaptırmak için sizden izin istemek durumundayız. Mahkemeden de bir karar çıkartabiliriz. Ama işler sizin izninizle daha basitleşir ve hızlanır. Size şunu garantileyebilirim. Açık tabutlu bir ayin yaptırsanız bile kimse bir şey fark etmeyecektir.
Bu kez gerçekten şaşıran dul kadın, "Neler söylüyorsunuz siz?" diye geveleyerek dev şöminenin başına yürüdü ve bunun rafından süslü bir gümüş vazo indirdi. Kocamın küllerini daha birkaç saat önce getirdiler.
13. Bölüm Washington D.C. Birleşik Amerika Anayasa Mahkemesi'nden Yargıç Miriam Bateman, ziyaretçisini karşılamak için dev mağın masasının arkasından zahmetle kalktı. Altın başlı bastonuna abanarak masanın etrafını döndü ve romatoid artritinden dolayı çektiği büyük ıstıraba rağmen sıcak bir gülümsemeyle ziyaretçisinin elini tuttu.
"Seni görmek ne kadar güzel, John," dedi.
Ziyaretçisi, 50'li yaşlarının sonlarında uzun boylu bir zenciydi. Eğilerek ufak tefek yargıcın yanağına küçük bir öpücük kondurdu. Derin bariton sesi ve kusursuz şivesiyle "Her zamanki gibi harika görünüyorsun," dedi.
"Oo, saçmalama lütfen." Yargıç Bateman şöminenin yanındaki yüksek arkalıklı koltuğa doğru topalladı. Ziyaretçisi de onun yanındaki benzer koltuğa yerleşti.
Yargıcın ziyaretçisi, Washington'ın en fazla nüfus sahibi kişilerinden biriydi. Çok saygı duyulan ve olağanüstü ilişkileri olan bu avukat, hiçbir zaman bir hükümet işinde çalışmamış olmasına rağmen, Lyndon Johnson'dan beri, demokrat veya cumhuriyetçi bütün başkanların sırdaşı olmuştu. Aynı zamanda giysilerinin şıklığıyla da tanınan Ronald Evers, ince çizgili kurşuni kumaştan harika bir takım elbise giymiş ve içine soluk kahverengi bir kravat takmıştı.
"Beni bu kadar kısa zamanda kabul ettiğiniz için teşekkür ederim sayın yargıcım."
"Tanrı aşkına, adamın Miriam olduğunu unuttun mu Ron? Birbirimizi ne kadar zamandır tanıyoruz?"
Adam gülümsedi. "Yanılmıyorsam 35 yıldır.
Bundan 10 yıl fazla ya da eksik ama elimde değil. Sana Profesör Bateman diyeceğim geliyor." Evers, Yale Hukuk Fakültesi'nde Miriam Bateman'ın yıldız öğrencilerinden biriydi ve 15 yıl kadar önce Yargıç Bateman'ın Anayasa Mahkemesi'ne atanmasında perde arkasında önemli bir rol oynamıştı. Koltuğunda öne doğru eğildi. "Çok meşgul bir hanımefendisiniz. Mahkemede de toplantı halinde olduğundan izninizle hemen konuya gireceğim."
"Başkan bu odadan dışarı çıkmaması gereken ve onu fazlasıyla düşündüren bir konuda size sondaj yapmamı benden istedi. Lütfen anlamaya çalışın, bu çok önemli." Yargıç Bateman'ın kalın camlı gözlüklerinin arkasındaki keskin bakışlı mavi gözlerinden zeka fışkırıyordu. Sıkıntılı bir tavırla "Çekilmemi istiyor," dedi. Dobralığı ziyaretçiyi hazırlıksız yakalamıştı. Başkanın yargılarınıza ve içgüdülerinize sonsuz bir saygısı var. Dolayısıyla da yerinizi alacak kişiyi sizin önermenizi istiyor. Başkanın süresinin dolmasına topu topu bir yıl kaldı. Anayasa Mahkemesi'nde boşalacak yerin ise öbür partinin bir adamı tarafından doldurulmasını istemiyor ki şu sıralarda bu çok olası gözüküyor. Yargıç Bateman, başkan yerimin yakında boşalacağına niçin o kadar emin diye sordu. Ronald Evers başını eğdi, dua edermiş veya derin düşüncelere dalmış gibi gözleri kapalıydı. Bir papaza günah çıkartır gibi ağır ağır, bu nazik bir mesele dedi. Ama birbirimizle her zaman açık konuştuk. Bu ulusun gördüğü en mükemmel anayasa mahkemesi yargıçlarından birisiniz. Ve adınızın Brandeis ve Frankfurter'le bir arada geçeceğinden eminim. Ama bu ününüzü korumak isteyeceğinizi bildiğim için size çok zorlu bir soru sormak zorundayım. Daha kaç yılınızın kaldığını düşünüyorsunuz? Evers başını kaldırıp yaşlı kadının gözlerinin içine baktı. Unutmayın, Brandeis, Cardozo ve Holmes'in üçü de bu konumlarında gereğinden uzun kaldılar ve en yararlı çalışmalarını yapabilecekleri dönemin çok sonrasında da görevlerinin başındaydılar. Yargıç Bateman'ın bakışı sertliğini koruyordu. Beklenmedik bir anda birdenbire "Sana bir kahve getirtebilir miyim?" diye sordu. Sonra bir sırrı paylaşacakmış gibi sesini alçalttı. "Viyana'da Demels'ten yeni getirdiğim bir Sacherthortem var. Doktorlar ise öyle şeyler yememem gerektiğini söylüyorlar." Evers dümdüz midesini okşadı. "Ben de uslu durmaya çalışıyorum ama yine de teşekkür ederim. Şu halde dobralığa dobralıkla karşılık vermeme izin ver. Ülkenin her köşesindeki isim yapmış bütün yargıçlar hakkında bilgim var. Ve başkanın yerimi dolduracak çok zeki ve alanında uzman bir hukuk bilgisi bulacağından kuşkum yok. Anayasa Mahkemesi öğrenilmesi uzun yıllar alan bir konumdur. Hiç kimse oraya gelir gelmez etkin bir rol oynamayı umut edemez. Hiçbir şey kıdemin uzun görev yıllarının yerine tutamaz. Ama burada aldığım bir ders var ki bu deneyimin gücüdür. Gerçek bilgeliğin kaynağı budur." Konu bunu tartışmaya hazırdı. "Mahkemede sizin kadar akıllı bir başkası yoktur ama sağlık durumunuz bozulmakta. İnsan ne yazık ki gençleşemiyor." Adam acı acı gülümsedi. "Aynı şey hepimiz için geçerli. Söylemesi biliyorum ki çok korkunç ama bunun önüne geçmenin hiç yolu yok." Yaşlı kadın gözlerinde muzip bir pırıltıyla "Korkma, yakında yere yığılıp kalmak niyetinde değilim," dedi. Tam o sırada koltuğunun yanındaki telefon zır zır çalmaya başlayınca ikisi de boş bulunup irkildiler. Miriam almacı kulağına götürdü. "Evet." Uzun yıllardır sekreterliğini yapan Pamela'nın sesi duyuldu. "Sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm," dedi. "Ama sizi Bay Holland arıyor. Aradığı zaman bağlamamı istemiştiniz." "Onunla yan büromda konuşacağım." Miriam Bateman almacı yerine bıraktı ve güçlükle ayağa kalktı. "Beni bir dakika mazur görür müsün Ron?" Evers, "Ben dışarıda da bekleyebilirim," diyerek yaşlı kadına yardıma yeltendi. "Saçmalama, burada kalacaksın. O Sacherthortem'i hakkında fikrini değiştirecek olursan Pamela hemen dışarıda." Yargıç Bateman küçük çalışma odasının kapısını kapadı ve oradaki sevdiği koltuğuna yöneldi. "Bay Holland?" "Telefondaki ses, sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim sayın yargıcım ama halledilmesine yardım edebileceğinizi umduğum bir güçlük çıktı," dedi. Miriam bir iki dakika denedikten sonra "Bir telefon edebilirim," dedi. Adam, "Eğer size fazla zahmet olmayacaksa," dedi. "Ancak çok önemli olmasa sizi kesinlikle rahatsız etmezdim." "Zahmet olmaz. Bunu hiçbirimiz istemeyiz. Özellikle de bu zamanda." İhtiyar kadın, adamın bir şeyler daha söylemesini dinledikten sonra "Sizin en doğrusunu yapacağınıza hepimiz güveniyoruz," diye belirtti. "Yeni bir aralıktan sonra sizi çok yakında görürüm," diye ekleyerek telefonu kapadı.